Ayrım 2.
Herhangi bir kompozisyon kaygısı gütmeden çılgınca baş kaldırmış harflerin akıntısına bırakmış Hattat kendini. Orada yalnızca yüreğinin atışları var, bir müzik gibi. Yeteneğiyle yetinmek bilmeyen, yaşamı boyu neye ulaşmak istediğini de tam olarak çözememiş, aklın, bilginin denetimine baş kaldırmış bir Hattat'ın kimi deformasyona uğramış, altüst olmuş, iç içe geçmiş, okunamayan karalamaları. Ah! Zeynep hemen arkasından gelen inlemeyle yerinden sıçradı. Yüreği ağzında, şaşkın baka kaldı pencereye yakın, arkası kendisine dönük oturan, hafif kamburu çıkmış erkeğe. Evet, düş değildi. Gerçekten oradaydı Hattat dedim efendi. Cumbaya yakın. Yaşlı çınarın her bir yaprağının düşüşünü gözlemek için belki. Ve ışığı en uygun alabileceği mesafede. Başında takkesi, sırtında çizgili gecelik entarisi. Sol dizi minderde, öteki dizinin üzerinde yazacağı aharlı kağıt ve altlık. Tam 40 gündür bu odada bir başına. İçeri kimseyi almıyor 40 gündür ve 40 gündür bu odadan tuvalet ihtiyacını görmek dışında çıkmıyor. İnce uzun pencerelerde asılı sarı ipek perdelerin bir pilisi bile oynamadı 40 gündür. Sedirdeki kırlentlerden ya da minderlerden hiçbirinin yeri değişmedi. Boğazından kuru ekmek ve sudan başka hiçbir şey geçmedi 40 gündür. Ve bu süre içinde tek bir kez, tek bir kaleme bile elini sürmedi Nedim Efendi. Tek bir kağıda, tek bir çizgi çekmedi tam 40 gündür. Odanın dört bir yanındaki yumak olmuş, buruşturulup bırakılmış, çizgi çekilip atılmış, mürekkep lekeli, anlamsız işaretlerle doldurulmuş, yazılı ya da bomboş kağıtlar hep 40 gün öncesinin yaşamına ait. O güne dek bilinen yazıların tamamen dışında, yalnızca kendine ait olacak yazının, o yazıda kendi yaratacağı stilin, harf karakterlerinin özlemi, heyecanı, korkusu ve umudu içerisinde bekliyor. 40 yıl artık 40 gündür, özellikle de son 40 gündür. Korku ama kesinlikle cesaretsizliğe teslim olmayacak, tedirginlik ama mutsuzluğa ödün vermeyecek. Tek bildiği bütün yazılardan yola çıkarak yeni bir yazı bulmak zorunda oldu. Sümerlerden beri yeni yeni akarsularla güçlenerek gelen nehirde kendi yazısını da bir sal haline getirip nehre salmak zorunda olduğunu biliyor. Evet, evet kendi yazısını yaratacak Hattat dedim efendi. Mısır tanrısı Thoth'un, tanrıçı Isis'in, Babil'in, yazı tanrısı Marduk'un oğlu Nebo'nun, Çin imparatoru Fuhi'nin, İskandinavların tanrısı Odin'in yazısının kopyalarını değil, ne de tanrıların Enok'a, Musa'ya, Muhammed'e gönderdiği yazılardan birini. O tanrılardan beklemiyor. Bir tanrı gibi kendisi yaratacak. David de biliyor bunu, Makta da, kalem tıraşta, mührede, mürekkepte, icat olunacak yazının kendisi de. Bu yüzden direnmenin çaresiz olduğunun ayırdığında hepsi. Bu isteğin, bu gücün karşısında kim durabilir ki? Gözlüğünün kalın camları arkasından kocaman kocaman bakan çakır gözlerinde çocuksu bir sevinç ışığı çakıp sönüyor durmaksızın. Pembeleşiyor solgun yanakları. Ak sakalı kabarıp ışıldıyor. Büyüteci uzanıp alıyor ince kemikli uzun parmaklarıyla. Kadife kaplı duvarlara, duvardaki apliklere, halının üzerindeki çiçek desenlerine tutuyor büyüteci. Sonra kendi el çizgilerini. Gülüyor. İşte asıl arayışının avuç içindeki yuvarlak, kırık ya da düz çizgilerde, çarpılı, yıldızlı, kesikli işaretlerde olması gerektiğini düşünüyor birden. Bu hayat çizgisi, bu sevda çizgisi, bu... Tam işaret parmağının dibindeki çarpı işareti ve onun yanındaki yıldız, geleceğinin ne kadar parlak olduğunu müjdelemiyor mu açıkça? Divit'in baş tarafına doğrultuyor büyülteci bu kez. Celi Sülüs yazıyla atılmış imzanın altında, yazıcıların kıblesi yazıyor. Sözcükler kafasında bir dolu çağrışım yaratıyorlar. Ama içerdikleri gerçek anlamın bu çağrışımların çok ötesinde olduğunun ayırdığında o. Dudaklarından birden Kadi'nin en sevdiği dizeleri dökülüyor. Şu kamışın hali ne garip. Bir misk denizine dalıyor. Bu misk ile kafur üzerine delinmemiş, ipliksiz birinci diziyor. Tane tane hineliyor son sözcükleri. Delinmemiş, ipliksiz birinci diziyor. Kendisi de biliyor incilerin ipliksiz dizilebileceğini ve bunun dizen için ne doyumsuz bir mutluluk olacağını. Gerçi güzel yazı yazmak kadar güzel yazılmış bir yazıyı okumak da büyük zevktir. Örneğin bugün ters çevirdiği Mehmet Şefik Bey'in şu duvarda asılı Celi Sülüs'le armut biziminde işlenmiş, aman mürüvvetini çözmek, okumak, seyretmek apayrı bir mutluluk değil mi güzel yazıdan anlayan herkes için? Üstelik bünyesinde ve yazılışında hamlık, dengesizlik, iğretilik, acayiplik olan neredeyse aşureye benzemiş bir dolu yazı örneğinden sonra böyleleriyle karşılaşınca hem hoşlanıyor Nedim Efendi hem de niye yalan söylemeli kıskanıyor. Ama hayır, hayır Nedim Efendi en büyük hazzı adını kendi vereceği yazıyı bulduğunda tadacak. Başka hiçbir mutlulukla kıyaslanamayacak ve yaşatacağı zevkten dolayı asla günah olarak görülemeyecek bir doyuma ulaşacak o zaman. Divit'in kapağını açıp çıkartıyor içindekileri. İnce yazılar için kullandığı kamış kalemler. Kiminin ucu çatlak, kiminin delikli. Bu celi yazıların yazıldığı, çapı geniş harfler için kargı kalem. Şu arkadaki ıhlamur ağacından yapılma, iki kenarına birer kurşun kalem bağlanarak hazırlanmış tahta kalem. Bununla yazdığı yazının içini daha sonra fırça veya tarama kalem ile dolduruyor Nedim Efendi. Tarama kalemini celi yazıların kenarını düzeltmekte de kullanıyor gerçi. Şu demir kalem, şu da müsvedde yapmakta, kopya etmekte, satır çizmekte kullandığı kurşun kalem. Ama bütün bu kalemler içinde onun gönlünün sultanı, onun ilk göz ağrısı olan bir kamış kalem. 40 yıl oldu diye düşünüyor. Kaleme sevgiyle bakıyor. Gözleri dolar gibi oluyor. İşlek olsun diye ünlü hat ustası Hamdullah Efendi'nin mezar toprağında gömülü bırakmıştı hocası. Tam bir hafta boyu. Henüz 6 yaşındaydı Nedim. Ama bu bitmek tükenmek bilmez bir hafta sona erip de kalemi eline aldığı an bütün yaşamı boyu büyük bir aşkla yazacağını ve yalnızca yazmak için yaşayacağını anlamıştı. Yassı kalemliğin ucuna sabitlenmiş kapaklı okkadaki lal mürekkep hala kurumamış, renginden hiçbir şey yitirmemiş. Gerçi iyi mürekkep kurusa da yitirmez rengini ya. Eğilip kokluyor, gözlerini yumup içine çekiyor kokuyu. Gül dese değil, karanfil dese değil, istese hiç değil, inanılmaz bir hoş koku. Bu koku olmadan yaşayabilir mi? İliklerini işlemiş afyonu onun bu koku, aşkı, cennet bahçesindeki türlü çeşit çiçeğin kokusu ne ki bu kokunun yanında? İrem bahçelerindeki karanfiller, güller, renklerini bundan almamışsalar başka nereden alabilirler ki? Divit'in hemen yanında sedef kaplama fil dişinden oyularak yapılmış kubura uzanıyor bu kez. Açıyor kapağını, tedirgin, heyecanlı. Hala bir büyünün kapısından ilk girildiği anki heyecan esintisi dolaşıyor ortalıkta. Rulo biçiminde iç içe sarılmış, aharlanmış iki kağıt, hafif sararmış, boş, uçsuz, bucaksız parşömen biri, öteki kufi yazı ile, yer yer altın mürekkebi, yer yerde lal mürekkebi ile yazılmış. Mürekkebin temizini kullan. Onu teşkil eden iz gayet ince, iyi karışmış, iyi ezilmiş olsun. Kaleme isyan etmesin, ona itaat etsin ve akıntılı olsun. Çünkü kutsallığın somutlanması bu diye düşünüyor, biraz da kinayeli. Çünkü mürekkep yüreğindeki bütün gizleri dökecek ortaya. Çünkü amacın harflerin soylu güzelliğini ortaya çıkarmaktan daha ötede, daha farklı olduğunu biliyor. Harflerin belleği var ve o bellekle değişecek dünya. Yazı değiştirecek dünyayı. Çünkü yalnızca yazılan kalır. Duvarlara, madene, çiniye, seramiye, kapılara, pencere pervazlarına, divit üzerine yazılırken hem tarihe ışık tutacağını hem insanı insanlaştıracağını biliyor yazının kendisi. Kalem onu tutan elle, o eli yönlendiren beyinle birlikte değiştirecek dünyayı. Yapan ve yıkan, olduran ve öldüren el ve beyinle birlikte. Bir giz kuyusunda birlikte boğuşacak, bütünleşecek ve sonuçta birlikte çıkacaklar o kuyudan. Hep birlikte var olmak için. Okumayı sürdürüyor. Mürekkebini hazırla önce. Bir hattat kendi mürekkebini kendi hazırlamalı. Sonra kalemi kararında yontmak gerek. Ama yontarken kamışın sertliği göz önüne alınmalı ki ucun tam ortasından iki parçaya ayrılacak şekilde yarılması sağlanabilsin. Ne bir derece daha sert ne bir derece daha yumuşak olsun. Kağıt dinlendirilmiş, mürekkebe tam ölçüsünde su katılmış olsun. Bir hattat kalemin, tüyün, fırçanın hafifini, papirüsün, kağıdın, bezin mürekkebi kararında içerini, sağlam, kalıcı dokusu olanını seçmek gerektiğini bilir. Şu an ne yapması gerektiğini bilmiyor. Günlerdir, günlerdir beyninin içine onlarca, yüzlerce, binlerce yanlamasına, diklemesine, çaprazlamasına çizdiği hayali çizgilerden, harflerden, şekillerden sonra şu an vardığı noktanın varmak istediği nokta olduğunu söyleyemez gerçi. Hayır, umutsuzluk değil. Nehirde bugün olmasa da bir gün kendi salının yüzeceğinden emin o. El falında bile görünüyor işte. Çarpının yanındaki görkemli, ışıl ışıl yıldız tarihe kalacağının göstergesi değil mi? Hazdan titriyor kalem uzanırken. Çile bitti bitecek çünkü. Yepyeni bir vade açılıyor Nedim Efendi'nin önünde. Üstelik üstatlığı kabul edildikten sonra. Her biri hat mucizesi sayılan en'am-ı şerifleri, levhaları, dua mecmualarını, kıta ve murakkaları yazdıktan sonra kendine has yazı vadisini değil yazıyı bulacak. Kamışın iki başını kesiyor. Delinmemiş, ipliksiz inci diziyor diye geçiriyor içinden. Kendisi için yaşamdaki en önemli şeyin kamış olduğunun ayırdığında. Her şeyi unutabilir, bir tek o unutmaz. Üstelik yazdıkça olgunlaşır, biçime girer, güzelleşir, değer kazanır çünkü. Mağara resimlerinden düğüm yazısına, hiyerogliflere, çivi yazısına güzelleşerek, güçlenerek gelmedi mi? Geldi çünkü belleği var. Kamışın içindeki lifleri temizliyor şimdi. İnce kısmı sol elin baş parmağı ile işaret parmağı arasına gelecek şekilde tutuyor. Sağ elindeki iyi su verilmiş sert çelik ağzı kalemtıraş ile açılan kısım uzunca bir badem olacak şekilde aşağı doğru yontuyor. En çok dikkat edilmesi gerekenin kamışın sertliğine göre yontma işini dengelemek ve ucun tam ortasından iki parçaya ayrılacak şekilde bıçakla yarılmasını sağlamak olduğunu iyi biliyor. Sonra yontulup inceltilen kamış makta üzerindeki kalem yuvasına yerleştirilerek kalem tıraş ile yazılacak yazının gerektirdiği açıda bir basışla kesilecek. Kalem tıraşa sevgiyle bakıyor. Her hastaya bir firaş lazım, hattata kalem tıraş lazım çünkü. Divit'in yanında biriken talaşları çekmecesinden çıkardığı lal rengi kadife bir keseye, keseyi rahleye bitişik tutarak bir damlası bile yere düşmeyecek şekilde dolduruyor. Bir gün cenazesini yıkamak için ısıtılacak suyun ateşinde yakılacak çünkü o talaşlar. Olağanüstü bir heyecan duygusu kaşıyor, kamaştırıyor, kanatıyor içini. Parmaklarının ucundan inip gelecek ve yazıya ulaşacak olana karşı müthiş saygılı bir heyecan, korku. Yumuşacık kile üçgen uçlu kamış kalemle bastırıp çektikçe kilde beliren çivi işaretleri kilden defterlerde koyun başına, eşek başına dönüştükçe Sümerli çocuğun duyduğu heyecana benziyor duyumsadıkları. O Sümerli çocuğun bildiğinden çok daha fazlasını biliyor gerçi. Asıl heyecanının nedeni de bu. Gizi çözmek üzere. Kamışın ucundan ak kağıt üzerine düşer gibi düşüyor şekiller beyninin sonsuz açıklığını. Sağdan sola, yukarıdan aşağıya, soldan sağa. İşaretlerden işaretlere geçirdikçe, simgelerden simgeler yaratıldıkça açılıyor beyninin içindeki perdeler, kapılar. Kalemi hokkaya batırıyor. Mürekkep ve kalem işte şu anda buluşuyorlar. Bütün giz açığa çıkacak. Mürekkebin içinde bekleyen güç kalemle birleşip var olacak. Bir kadınla bir erkeğin birlikte insanı var edebilmesi gibi mürekkeple kalem yazıyı var edecekler birlikte. Birbirine benzeyen, benzemeyen, her biri ayrı bir gizi simgeleyen şekiller birbirine koşuyor, kaçıyor birbirinden, yaklaşıyor birbirine. Heceler sözcükleri, sözcükler cümleleri, paragrafları, metinleri oluşturacak birazdan. Dünyayı var ederek değiştirecek yazı. Kremle nohut rengi arası bir renkle boyandıktan sonra şapla kestirilmiş yumurta akıyla terbiye edilerek mührelenmiş kağıdın üstüne sivri tarafını ve ağırlığını sol alt köşeye doğru vermiş yamuk bir çember çiziyor, ortasına bir nokta koyuyor. Çemberin üstüne de bir an deyip geçen bir yay yerleştiriyor. Mısır hiyeroglifi ile mağara resimleri arasında ne fark var diye mırıldanıyor. Kafasındaki yanıtını bildiği ama dile getirmekten çekindiği bir soruyu yanıtlamak ister gibi. Yamuk çemberin hemen yanına ineğe benzeyen bir başka şekil çiziyor. Bu da eski Sami yazısında öküz. İşaret yan yatırılıp alep yani öküz anlamında kullanılmış. Hatta eski Sina yazısında da öküz aynıydı diyor. Bir bulmacadaki son iki kareyi doldurmak zorunda olduğunun sezisi güçlü biçimde hissettiriyor kendini. Ardından işareti ayakları üzerinde dikeltiyor. Tepesindeki yayı işarete kuşak yapınca A çıkıyor ortaya. Fenike alfabesinde de bu işaret Alep'in A'sı olarak kullanılmadı mı diye düşünüyor zincirin yeni bir halkasını daha ortaya çıkarmanın tedirgin sevinciyle. Ama artık geri dönülemez bir noktada. Mantık zinciri onun isteği dışında da olsa yürüyor. Aynı işaret Yunan yazısında Alpa olarak kullanılmadı mı? Hem Arap yazısı İslam'dan 1000 yıl önce İbrani yazısıyla birlikte Arap yazısından türemedi mi? Yani hem Latin hem Arap harflerine Fenike yazısı analık etmedi mi? Fenike yazısı Nabat kavmince kullanılırken Araplara geçmedi mi? Orada nokta ve hareket işaretleriyle bezenmedi mi? Ve Nedim Efendi'nin çizgilendirdiği işaretler mağara resimlerinden Latin harflerine uzanan süreçteki yazılardan hiçbiri sayılamayacak ama hepsini içeren bir yazı olacak. Evet, yazıda insanüstü bir güç var. Yeni harfler çiziyor durmaksızın. İşte kendisinin harflerle çizdiği Hazreti Ali'nin yüzünü, kılıcını kim baksa hem okur hem anlar. Bu Arafat, cennet, bu İrem bahçeleri. Bunlar da Nesimi'nin derisinin yüzülmesine neden olan harfler. Bu bütün dünya dilinde barış. Bu aşk, seni seviyorum. Bu gökteki yıldızlar düştükçe her bir sayı ile birlikte kağıt üzerine diye geçiriyor içinden. Ama odada sanki birileri varmış, birileri onu gözlüyormuş duygusuyla başını kaldırıp önce kapalı kapıya sonra cumbadan tarafa bakıyor. Düşündüklerinin, söylediklerinin pek çoğunun yüreğini tam anlamıyla temsil etmediğini duyumsuyor aynı anda. Yüreğinin bir odasında gizli duran, kimsecikleri açamadığı ve artık filizlenmeye durmuş kuşku fidanı diye dikenlerini çıkartıp tırmalayarak çalmaya başlıyor kapılarını. Üstelik bu kez dışarı çıkmakta kararlı. Hayır, yazı da kendisini yaratan kadar kutsal diye mırıldanıyor. Kutsal, cezalandırır, çarpar, kötürüm eder. Hiç giydirip kuşatmadan, öyle cas cavlak ortaya konulur mu ister Mısır tanrısı Tuğut'un, Tanrıçı Isis'in, ister Babil'in yazı tanrısı Marduk'un oğlu Nebo'nun yazısı olsun. Üstelik o Nebo ki insanın alnına görünmez yazıyı yazan tanrı. Ve insanın bütün yaşamı kimse tarafından değiştirilemeyecek bu yazıda gizli. Söylenebilecek tek şey tanrı yazdıysa bozsun. Ama bir yandan da tanrıların yazıyla birlikte değiştiklerini düşünmeden edemiyor Nedim Efendi. İçin için bir umut, ona göre mağara duvarlarındaki resim yazıdan çivi yazısını yaratan Sümerlere kadar büyük bir değişiklik geçirmiş tanrı ya da tanrılar. Sümerlere yazıyı, şiir yazmak, destanlar ve hayvan masalları yazmak, bilgece sözleri tarihin yüksek duvarlarına kazıyabilmek için gönderen tanrı. Fenikelilere gelince ticarete bulaşmadı mı? Akdeniz'in en işlek kafalı, işlek tekneli tüccar denizlerine yazıyı günlük işlerinde, yani ticarette kullanmaları için gönderen tanrıyla Musa'ya emanet ettiği yazıyı İbranilere gönderen tanrı Yehovah'ın çok farklı olduğunu, çünkü Yehovah'ın yazıyla İbranilere salt yasaklarını buyurmak amacını güttüğünü düşünüyor ve bütün bunları anlamak güç geliyor Nedim Efendi'ye. Hiyerogliflerle yeni bileşimler yaratmaya çalışan Mısırlı rahiplerin de kendisi gibi kuşkuya düştüklerini ve bu yüzden de Tanrı'nın yazdığı yazgıyı değiştirme umudu taşıdıklarını geçiriyor içinden. Ama yazıya dokunmaya asla cesaret edemediklerini bütün tarih biliyor. Sonra da Muhammed'e oku, ikra diyen Cebrail. Hazreti Muhammed şaşırınca buyruğu yinelemedi mi Cebrail? İkinci, üçüncü kez oku. Ve bu kez Tanrı'nın yazısını, Tanrı'nın bir başka dildeki sözlerini bir esinle okumaya başlamadım okur yazar bile olmayan Muhammed. Ama bu kez de Tanrı'nın şiiri, şairi pek de makbul görmeyen yazılı emirlerini anlamakta güçlük çekiyor Nedim Efendi. Evet, evet, tanrılar durmaksızın değişiyorlar. Yazının ayrı bir gücü var çünkü. Yazı Tanrı'yı, Tanrı yazıyı değiştiriyor. Ve bu mücadele sonunda tanrıların, insanların istediği gibi olmayı kabul etmek zorunda kalacaklarını umuyor Nedim Efendi. Çin İmparatoru ile bir Hattat'a ilişkin anekdotu anımsıyor. Yengeç yazmasını istediğinde 5 yıl süre istemedi mi Hattat? 5 yıl dolunca bir 5 yıl daha ekletmedi mi süreyi? 10. yılın bitiminde fırçasını mürekkebe batırıp neredeyse tek bir hareketle resmetmedi mi kağıda yengeç sözcüğünü? Ve birden o yaratma anını yakaladığını ayrımsıyor. Kendisinin yalnızca yazı yazmak için yaratıldığını kanıtlayan an bu. İnsanların sözle anlatamadıklarını işaretlerle, şuraya buraya taşlar, kazıklar dikerek, ağaçlara, taşlara kertikler açarak, iplik ve sicimlere düğümler yaparak, çetele tutarak, mendil kenarı düğümleyerek, parmaklarını iplik bağlayarak anlattıkları binlerce yıldan sonra. Zangır zangır titriyor Nedim Efendi. Sol eliyle tutuyor kağıdı, sağ diz üzerinde. Gururu, bencilliği gönlünden çıkarmalı, korkaklığı, şüpheyi ve ümitsizliğiydi. İşte önünde akıyor nehir ve Nedim Efendi kendi salını o nehre yüzmeye bırakabilir. Alıyor kalemi. Ağza ne pürüzlü ne keskin olan, ham keskinliği giderilmiş, akışa uygun, nefes gibi akıp gidiverecek hale getirilmiş kalemi. Solun içinde bir yerde sıkıca tutuyor. Baş ve işaret parmakları arasındaki kalemi önce hokka içindeki likaya, ağzı her tarafıyla eşit olarak dokunabilecek kadar dokunduruyor, sonra çekiyor geriye. Kalemin ucunu kağıdın üzerine koyuyor. İşe yetecek kadar salı veriyor ucunu. Ne sıkı ne de serbest. Kalem yazının hakkını yemez. Kendi hakkı yendiği zaman da bir şey söylemez ama söylememekle de yazandan intikamını almış olur. İşte önünde sonsuz bir deniz gibi uzanan o inanılmaz nehir. Bırakıyor kalemi akışına. Kayıyor kalem aharlık kağıt üzerinde. Tek bir hareketi sürdürür gibi. Ve işte tarihin yeni dönemeci önünde duruyor Nedim Efendi. Ah aşk. Ne tarafından bakılırsa bakılsın aynı okunacak. Sağdan sola, ortadan başa, soldan sağa. Hep ve yalnızca ah aşk. Sözcükler titreyip ağlamaya başlıyor. Şıpır şıpır gözyaşları dökülüyor her yanlarından. Dudakları çatlıyor özlemden. Ayrılık ateşiyle yanıyorlar. Aşk bu. Biliyor Hattat Nedim Efendi. Göreni kendisine aşık edecek bu yazı. En katı yürekli insan bile aşka tutulacak bu sözcükleri okuduğunda. Kamış kalemi bırakıyor ötekilerin yanına. Ketebesini basmak için yeniden eğilirken kağıdın üzerine mırıldanıyor. Aşk yazısı olsun bu yazının adı. Küçük çanı püskülünden tutup sallıyor. Çınlamaları dolaşıyor odanın köşe bucağında. Rahleden duvardaki apliklere, sedir üzerindeki yastıkların püsküllerine çarpıyor, levhalara. Alın götürün bu yazıyı. Bana bir kağıt daha verin. Duraksıyor bir an. Bir yol ayrımındaymış gibi çatallanan bir sesle ve diyor, odanın köşe bucağında gezdiriyor gözlerini. Yüzleri duvara çevrilmiş onlarca levhaya, onlarca kağıt yumağın, sehpanın üzerindeki yarım kalmış hat çalışmalarına. Sol eliyle sakalını sıvazlıyor, genizden gelen buyurgan bir vurgulamayla ekliyor. Bir kadeh de şarap. Silkiniyor Zeynep. Nerede olduğunu ilk anda çıkaramıyormuş gibi. Çok uzaklara gidip gelmişçesine karma karışık düşünceler, çağrışımlarla yüklenmiş sanki. Gücünün tükenmek üzere olduğunu sanıyor. Rahlenin üzerindeki kağıda yazıyla çizilmiş Hazreti Ali'nin yüzü, kılıcı arasından bir yol bulup çıkmaya çalışırken elindeki çanı ayrımsıyor. Çanın titreşimleri parmaklarında okşayışa benzer incecik duyarlılıklar yaratıyor. Sonra öteki masada duran çanta bilgisayarı, bir başkasındaki masa bilgisayarın öteki mekanik daktiloyu, bir başkasındaki elektronik daktiloyu, stenografiyi görüyor. Yazıyı resme, resmi yazıya çevirirken aslında görünmezi görünür yapan stenonun da insanlığa bir tanrı tarafından gönderildiğini anlıyor birden. Bu tanrının adı bilim. Bilgisayar şifrelerinin tanrısı olan bilim tanrısı bütün öncekilere ekleniyor. Giz çözülmüş durumda. Artık yazıcıların kıblesinin ne anlama geldiği kendisi için bilmece değil. Yazıcıların yönü, yazı, yani güneş, yani aydınlık, ışık, özgürlük. Yazı insanlığa inen ışık değil mi zaten? Tanrıların diretmekten vazgeçip değiştiklerini, insanların istediği gibi olmaya yanaştıklarını bağıra bağıra haykırabilir bundan böyle. İnsanlarla gizli bir anlaşmaya neredeyse imza atmak üzere olduklarını gördü çünkü. Bütün tanrıların birbirlerine eninde sonunda yaklaşmak zorunda kalacaklarını, el ele vereceklerini ve önlerinde secde eden insanların gitgide azaldığını görmenin paniğiyle insanları daha çok anlamaya çalışacaklarını gördü çünkü. Neredeyse cumbadan içeri girecekmiş gibi duran çınar dallarının gölgesi klavyesine vurmuş, büyük olasılıkla da antik olan daktiloya takılıyor gözleri yeniden. Gerçekten bir iskelete benzediğini düşünüyor. Ama çok mağrur, kendinden emin bir duruş. Yorgun mu? Belki 100 yıllık bir yorgunluğu elektronik daktiloların en yeni programlı bilgisayarların arasında atmaya çalışıyordur. Onların başarısını görmek bile yorgunluğunu geçirmeye yetiyordur belki de. Kim bilir, tanrılar değişiyor. Sehpadaki kırmızı kadife kesenin ağzını bağlayan ipi gevşetiyor. Bir iki talaş parçacığı düşüyor içinden. Bakıyor çevresine aceleyle, kimse görmemiş. Talaş parçacıklarını bunu niye yaptığını tam olarak bilemeden cebine atıyor. Kapıya doğru yürürken bilimin duvar resimlerinden yazı gizemciliğine, bilgisayar dizgelerine dek olan inanılmaz hamlelerinin arasından geçtiğini düşünüyor, içi genişliyor. Sevinç, gurur, umut. Ama bir yandan da geleceğin hiç inanılmazlıklara gebe olduğunu düşünüyor. Korkuyor, birazdan da fazla. Tapınak. Yer, Apollo Tapınağı'nın bahçesi. Baş oyuncular alfabetik sıralamayla, aptal görünüşlü bir sarışın, lüle lüle saçlarının peruk mu olduğu anlaşılmıyor, müzeye memur olarak atanmış çiçeği burnunda arkeoloji mezunu bir genç, öykü, son öykü anlatıcısı Yakamozlu Deniz. Yardımcı oyuncular Zeus, Apollo, Hermes, Athena ve kimliği belirlenemeyen öteki tanrılar, müzeye yeni atanmış çiçeği burnunda arkeoloji mezunu bir genç, sevişen bir çift, adı bilinmeyen bir antik çağ Yunanlı soylu, kırlangıçlar, asıl görevleri yağmur yağdırmak olmayan sözde yağmur bulutları. Figüranlar, müzeye yeni atanmış çiçeği burnunda arkeoloji mezunu genç adam, üçüncü sınıf tanrılar, MSX yüzyıldan kalma başlıklı sütunlar, lahitler, ostatokiler, yıldızlar, yakamozlar. Mevsim elbette sonbahar. Tanrıların ve tanrıçaların yer alacağı her oyun sonuçta bir tragedya olmaktan kurtulamaz. Zaman, bir öykü anlatıcısı, tanrılar ve bir sarışının düğümlendiği yoksa düğümlediği mi, bir öykü için günün en trajik dilimi olan akşam sularından daha uygun hangi zaman önerebilirsiniz? Apollo tapınağından geride kalan sütunlar, sonbahar, gök, sarışın, kadın, heykeller, duru bir deniz ve her an her şeyi yapabilir duruşlu bir gökyüzü için gerekli tüm efektler.